Amerika'nın Sesinde AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sayın Ali Şahin'le birlikteyiz. Sayın Şahin, Amerika'nın Sesine hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum.
Sayın Şahin, ilk önce Türk-Amerikan ilişkileriyle başlamak istiyoruz ve bu çerçevede Türk-Amerikan ilişkilerindeki son dönemeç İncirlik Üssü'nün açılması oldu. İncirlik Üssü'nün IŞİD'le mücadeleye karşı açılması noktası itibariyle Türk-Amerikan ilişkilerinin bugününü değerlendirebilir misiniz?
Türk-Amerikan ilişkileri tarih boyunca olduğu gibi bugün de son derece o stratejik ortaklığımız çerçevesinde herhangi bir türbülans süreci yaşamadan son derece steady diyebileceğimiz istikrarlı bir süreç içerisinde ilerliyor. Türkiye Orta Doğu anlamında Kafkaslar veya Balkanlar bölgesi için stratejik anlamda çok önemli bir ülke. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri ile bu saymış olduğum çok tarih boyunca da sıcak olmuş ve bu sıcaklığıyla da Avrupa'yı ve dünyanın çeşitli farklı coğrafyalarını da oradaki istikrarları da etkilemiş bir coğrafyada konuşlanmış olmamız hasebiyle Amerika Birleşik Devletleri ile tarihin Amerikan tarihinin başladığı süreçten bu yana son derece bir istikrarlı ortaklık içerisindeyiz. Bu ortaklığımız zaman zaman Soğuk Savaş döneminde bir işbirliğine dönüşmüş, zaman zaman terörle mücadele süreçlerinde devreye girmiş, zaman zaman Orta Doğu'daki değişen politik iklimle bir ortaklığa dönüşmüş. Bugün de yine IŞİD'e karşı bir terör örgütünün Orta Doğu'da varlığını güçlendirmesine karşı oluşmuş bir ortaklık, stratejik ortaklık içerisinde görüyoruz kendimizi. Bu anlamda Türk-Amerikan ilişkilerini dünya politikasında örnek bir model bir ilişki bağlamında değerlendirebiliriz. Bugün de Türkiye İncirlik Üssü'nü terörle mücadele sürecinde Amerikan Hava Kuvvetleri'nin kullanması yönünde açmış bulunuyor. IŞİD sadece Orta Doğu için bir tehdit değil. Türkiye olarak biz bunu açıkçası Suriye'deki rahatsızlıklar, Suriye'deki çatışma iklimi ve Suriye'deki terör örgütlerinin zemin bulma süreçlerinde bütün dünya kamuoyuna, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Avrupa Birliği olmak üzere, Avrupa'daki müttefiklerimiz olmak üzere çeşitli kereler burada oluşacak tehdidin sadece bölgeyle sınırlı kalmayacağını, başta Avrupa olmak üzere bütün bir dünyayı tehdit edeceğini uyarısında bulunduk. Ve sonuçta da bu açıkçası Türkiye'nin öngörüsü gerçekleşti. Keşke zamanında Suriye'deki rahatsızlık başladığında Suriye rejiminin, Suriye'deki Esed rejiminin bir an evvel sona erdirilmesi noktasında biz Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı müttefiklerimizle işbirliği yapabilmiş olsaydık bugün belki de IŞİD terör örgütüyle veya Orta Doğu'da, Irak'ta, Suriye'de zemin bulan, gelişen, büyüyen, buradaki otorite boşluğundan fırsat bularak büyüyen ve bugün bütün bir dünyayı tehdit eder duruma gelen bu örgütlerle mücadele etmiyor olacaktık. Eğer o gün Esed rejimine gerekli müdahaleyi yapabilmiş olsaydık veya muhalefetin yanında gerektiği kadar yer alabilmiş olsaydık. Ancak durum bu. Bugün IŞİD diye dünyanın çok El-Kaide'nin out olduğu bir dönemde IŞİD'in in olduğunu ve dünya terör ikliminin en üst seviyesine yükseldiği bir süreci yaşıyoruz. Bu süreci birlikte yürütmek durumundayız, yönetmek durumundayız. Bu süreci yönetecek en güçlü iki ülke de bölgede Türkiye ile birlikte Amerika'nın müdahalesiyle beraber veya terörle mücadele stratejisiyle birlikte IŞİD'le mücadele süreci en ciddi boyutta başlamış durumda. Umarım en kısa sürede netice alırız. Terör örgütleriyle mücadelenin ne kadar zor olduğunu, El-Kaide ile mücadelede, Taliban'la mücadelede veya diğer Pakistan-Taliban hareketi gibi terör örgütleriyle mücadele süreçlerinde yakinen müşahede ettik. Kesin bir netice almak mümkün olmuyor. Çok maliyetli süreçler. Ancak bir noktanın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bu tür terör örgütleriyle biz eğer mücadele etmek istiyor isek, terör örgütleri için bu zeminlerin oluşmasına müsaade etmememiz gerekiyor. Türkiye'nin başta Suriye ile ilgili yaptığı uyarıda olduğu gibi şartlar oluştuktan sonra, terör örgütleri hayat bulmaya, zemin bulmaya başladıktan sonra, bir finansal altyapı imkanına kavuştuktan sonra, insan kaynakları bağlamında, ideoloji bağlamında zemin bulduktan sonra terör örgütleriyle mücadele etmek neredeyse imkansız hale geliyor, maliyeti artıyor ve uzun bir süreç gerektiriyor. Bunun için dünyanın artık önünde konvansiyonel savaşlar yerine terör örgütleriyle mücadele gibi bir mücadele yöntemi var. Bütün dünya ülkelerinin, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Türkiye gibi terör örgütlerinin sürekli hedefinde olmuş bir ülke gibi ülkelerin savunma stratejilerini artık konvansiyonel savaş yöntemlerine değil, terörle mücadele yöntemlerine göre yeniden gözden geçirmelerinde yarar görüyorum.
Ali Bey, isterseniz bir parça geriye dönelim ve Suriye'deki iç savaşın biraz başlangıcına doğru gidelim. Suriye'de iç savaş ortamına sürüklenirken ülke, Esad rejiminin diktatöryel tutumu dışında Türkiye'nin izlediği dış politikanın yanlışlığı olup olmadığı noktasındaki görüşünüz nedir? Bunu özellikle şu bağlamda soruyorum. Evet, Türkiye her zaman uluslararası kamuoyuna Esad'a karşı muhalefeti destekleme çağrısında bulundu, bir iktidar boşluğu olmasın diye. Ama gidilen süreçte o boşluk artık ortaya çıkmıştı. Bu noktada bir ülkenin de iç işlerine müdahale eden bir ülke görüntüsü çizmedi mi Türkiye?
Kesinlikle çizmedi. Bir kere şunu kabul etmek gerekiyor. Suriye, Türkiye ile 910 kilometrelik bir sınıra sahip. Ve bu sınırda gelişen her bir basit olayın bile Türkiye içerisinde çok güçlü bir yansıması var. Kaldı ki Suriye kültürel anlamda, etnik anlamda, coğrafi anlamda Türkiye'nin doğal bir uzantısı şeklinde. Bunu şu şekilde tarif edebiliriz. Örneğin Halep, Gaziantep'in bir kardeş şehri ve doğal bir uzantısı. Bundan 60-70 yıl öncesine kadar, 80 yıl öncesine kadar, sınırlar çizilmeden önce daha doğrusu, Gaziantep'in bütün nüfus işlemleri Halep'te yapılıyordu. İşte Suruç'a baktığınızda, Urfa'ya baktığınızda Kobani o coğrafyanın doğal bir uzantısı. Benim hala Gaziantep'liyim, Suriye'nin hemen yakın sınırında, Suriye işlerinde akrabalarımın da yaşadığı köylerimiz var, Türk köyleri var. Akrabalarım Suriye içerisinde yaşıyor. Halep bakıyorsunuz, nüfusu itibariyle tamamen bir Türkmen kenti. Yaklaşık 2 milyon civarında Türkmen nüfusun yaşadığı bir ülke Suriye. Türkiye kesinlikle Suriye'nin iç işlerine müdahale etmedi. Suriye rahatsızlıklar başlamadan önce de Suriye ile olan ilişkilerimiz son derece özel ilişkilerdi ve stratejik bir işbirliği içerisine girdiğimiz bir ülkeydi. Hatta Orta Doğu'da bizim sınırlarımızı kaldırma noktasına vardığımız, vizeleri ilk kaldırdığımız ülke Suriye oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızla Beşar Esad arasındaki ilişkiler son derece iyi ilişkilerdi. Rahatsızlık başladığında, Arap Baharı başladığında, hatta başlamadan önce de zaten Beşar Esad'ın bizzat kendisinin Türkiye'den dünya toplumlarıyla bütünleşme noktasında talepleri olmuştu. Ve bu süreç içerisinde Türkiye'den kendilerine yardımcı olunması istenmişti. Türkiye'de çeşitli açılım paketleri hazırladı. Ve bu açılım paketleriyle Suriye'nin bir an evvel demokratikleşmesi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, özgürlükler bağlamında dünya toplumuyla, Batı toplumuyla bütünleşmesinin önünü açmak istedik. Suriye'den gelen talepler doğrultusunda. Hatta bu paketler, hazırlamış olduğumuz paketlerin bir sonucu olarak da Suriye'de yaşayan ve o güne kadar kimlik, nüfus sahibi olamayan, Suriye vatandaşı olmayan Kürt azınlık, o gün Türkiye'nin teşebbüsleriyle, Türkiye'nin hazırlamış olduğu bu paketler neticesinde kimliğe kavuştu, rahatsızlıklar başlamadan önce. Arap Baharı'nın etkisi Suriye sınırlarını tehdit etmeye başladığında biz Beşar Esad'ı çeşitli kereler uyardık. Bir an evvel hazırlamış olduğumuz bu paketlerin ve kendilerinin istediği, bizatihi istediği bu paketlerin hayata geçirilmesi, Arap Baharı'nın bu ikliminden kurtulmasının mümkün olmadığını ve Suriye'nin bir an evvel özgürleşerek, bir an evvel demokratikleşerek, bir an evvel insan haklarıyla, hukukun üstünlüğüyle bunları hakim, bu değerleri hakim kılarak ancak bu iklimden etkilenmeyeceğini söyledik. Ancak o süreçte 1950'li yıllardan bu yana Suriye'yi yöneten Baas rejiminin Beşar Esad üzerinde oluşturmuş olduğu baskı neticesinde Beşar Esad iki nokta arasında tercih yapmak durumunda kaldı. Bunlardan birisi Baas rejiminin baskısını kabullenerek halkına karşı silah doğrultacaktı. İkinci tercih ise halkını özgürleştirerek halkının kahramanı olacaktı. Ancak bu iki tercihten ilkini tercih etti ve halkına silah doğrultarak halkının kahramanı olmak yerine halkını öldüren, halkının düşmanı bir lider haline geldi ve Suriye bugün bu noktaya sürüklendi. Türkiye bırakın Suriye'nin iç işlerine müdahale etmeyi, tam tersi Suriye'nin liderinden, yani bugün halkını öldüren Beşar Esad'dan gelen bir teklifle bir takım açılım paketleri hazırlamış ve Suriye'nin isteği üzerine bu açılım paketlerini Suriye hükümetine sunmuştur. Bir de şu noktanın altını çizmekte ben yarar görüyorum. Türkiye hiçbir zaman Orta Doğu'ya bir rejim iklimleme veya bir ilham kaynağı olma peşinde olmadı. Ama Türkiye'nin içerisinden geçtiği o son 12 yılda özellikle AK Parti'nin Türkiye içerisinde özgürlükler, hukukun üstünlüğü, demokrasi bağlamında ortaya koymuş olduğu değerler ve elde ettiği kazanımlar Orta Doğu halkları için tabii ki bir ilham kaynağı olmuş olabilir. Ama Türkiye bir bilinçli politikayla bunları biz ihraç edelim şeklinde, ki ihraç etmek istese dahi bu değerler son derece Batı'nın da benimsediği, bizim de benimsediğimiz, özümsediğimiz değerler olması hasebiyle özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin mücadelesini verdiği, savaş açtığı, bu yüzden işte Irak'a demokrasi savaşları açıldı. Afganistan'ı özgürleştirmek için, Afganistan'a demokrasiyi, özgürlükleri hakim kılmak için Amerika Birleşik Devletleri orada oldu. Türkiye'nin bu tür böyle bir süreçte bir ilham kaynağı olması son derece doğal bir süreçtir. İnsanların özgürlükten yana kayması, demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, bireysel haklardan, insan haklarından yana olması ve bunu istemesi gayet doğaldır. Bu anlamda Suriye halkı da özgürlüğünü istemiştir, hukukun üstünlüğünü istemiştir, insan haklarını istemiştir, insan yerine konulmayı istemiştir. Bizim Suriye olayları başlayıncaya kadar bütün temaslarımız, hatta 60'ın üzerinde bizzat Sayın Başbakanımız, o dönemde Dışişleri Bakanıydı, Ahmet Davutoğlu 60'ın üzerinde görüşme yaptı. Beşar Esad'la bizatihi ziyaretine giderek ve bu süreçlerle ilgili kendilerine çeşitli uyarılar bulundu. Bu gelen kasırganın mutlaka etkisi altına girecekleri yönünde uyarılarda bulundu. Ancak dediğim gibi tercih kendi halkına silah doğrultmaktan ve kendi halkının düşmanı olmaktan yana olunca Türkiye'nin yapabileceği bir şey kalmadı. Şimdi şey sürecinden sonra, buna iç savaş demek çok doğru da değil belki ama bir rejim savaşı var Suriye'de. Halkın özgürlüğünü talep etme savaşı var. Bu savaş içerisinde de biz her zaman Orta Doğu'da halkların yanında, özgürlüklerin yanında, demokrasinin yanında olduk. Bunu da bir Suriye'nin iç işlerine müdahale şeklinde değerlendirmek doğru değil kanısındayım.
Peki Ali Bey, kırılma noktası sizce nerede başladı? Şu anlamdaki kırılma noktası, orada bir Özgür Suriye Ordusu olarak bugün adlandırdığımız muhalif güçlerin rejim güçleriyle bir çatışması başladı. Ancak bir başka üçüncü güç olarak, bugün IŞİD olarak adlandırdığımız, geçmişte farklı adları almış, yine bugün IŞİD'le birlikte çalışan ya da beraber hareket eden küçük küçük başka gruplar oluştu ve bu gruplar içerisinde de çok başka ülkelerden, yani Suriye dışından gelmiş kişileri görüyoruz, savaşçı diye adlandırılan. Sizce bu kırılma noktası ne zaman başladı Suriye'de? Bu gruplar nasıl oluştu? Yani iç çatışma aslında dış çatışmaya da bir anlamda döndü. Dışarıya yönelik henüz başlamamıştı o dönemde. Hala Suriye topraklarındaydı ama kırılma sizce ne zaman başladı?
Bana sorarsanız asıl kırılma Türkiye'nin Suriye ile ilgili Batı'ya gerekli uyarıları yaptığında, Suriye'ye müdahale edilmezse, Suriye'deki kendi halkını öldüren bu rejim bir şekilde bertaraf edilip Suriye'de demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü hakim kılınmazsa Türkiye, Suriye'nin Suriye'de oluşan otorite boşluğundan terör örgütlerinin türeyebileceği, Suriye'deki rahatsızlıkların sadece Suriye ile sınırlı kalmayıp bölgeyi de ciddi anlamda tehdit eder hale geleceği yönündeki uyarılar dikkate alınmadığında bence kırılma noktası yaşanmıştı. Eğer o gün gerçekten Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde NATO müdahalesiyle veya Avrupa Birliği'nin de oluşturacağı bir veya takınacağı bir tavırla Esed rejimi Suriye'den bir şekilde bertaraf edilmiş olsaydı bugün bunları konuşmuyor ve yaşamıyor olacaktık. Bu süreçten sonra müdahale süreci uzayınca Suriye bone of contention dediğimiz aslında bir uluslararası güç mücadele alanı haline geldi. İşin içerisine rejim kaygılarından dolayı, mezhepsel rejim kaygılarından dolayı İran girdi. İran için Suriye affedersiniz. İran için Suriye İsrail'e kadar uzanan uzun bir Şii koridorunu oluşturuyor. İran, Irak, Suriye ve Lübnan üzerinden bu koridor üzerinden İran İsrail'i tehdit edebiliyor Hizbullah gerçeğiyle. Suriye eğer bu koridorda Suriye halkası kopacak olursa, devre dışı kalacak olursa İran İsrail'i tehdit edemeyeceği korkusu ve kanaati içerisinde Hizbullah'la olan bağlarının, o koridorun, o zincirin kopması hasebiyle İran hem rejim kaygılarıyla hem mezhepsel kaygılarıyla hem stratejik bir takım kaygılarla Suriye içerisindeki bu savaşın bizzat tarafı haline geldi. İşte geçtiğimiz günlerde yine Afganistan hükümetinin bir açıklaması oldu. İran tarafından Afganistan hava yollarından kiralanan uçaklarla askerlerin, İran askerlerinin Suriye'ye sevk edildiği, savaşmak üzere bilgisi dünya kamuoyunu şoka soktu açıkçası. Böyle bir durumla karşılaştık. Derken Çin ve Sovyetler, Rusya yine Suriye'deki hem stratejik bir takım işbirlikleri sebebiyle hem ideolojik bir takım bağlar nedeniyle Suriye'de süre giden rahatsızlığın bir parçası oldular Esed tarafında yer alarak. Ama bu süreci maalesef ki o sıralarda bütün uyarılarımıza rağmen Amerika Birleşik Devletleri, bunu bir eleştiri olarak bugün masaya koymak durumundayım, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı alemi sadece seyirci kalarak izlemek durumunda kaldı. Sanki Suriye'de işler tamamen çığırından çıksın, kontrol edilemez hale gelsin ve kartlar tamamen dağılsın. Kartlar dağıldıktan sonra yeniden bir kart dağılımı yaparız şeklinde bir düşünce hakimdi sanki. Bana sorarsanız kırılma noktası aslında tam da müdahale edilmesi gerektiği, Türkiye'nin gerekli uyarıları yaptığı dönemde tam da müdahale edilmesi gerektiği zamanda yapılmayan müdahalelerdi. Benim şaşkınlığım şudur, Amerika Birleşik Devletleri terörle mücadele konusunda her zaman hedef olmuş bir ülkedir. Aşırı bir takım güçlerin ve son derece geniş bir terörle mücadele deneyimleri var. Bir bölgede oluşabilecek otorite boşluğunun kendilerine yönelebilecek bir terör tehdidine dönüşebilmesini, dönüşme ihtimalini Amerika Birleşik Devletleri'nin görmesi gerekirdi, bilmesi gerekirdi. Afganistan'da bu yaşandı. Irak'ta bu yaşandı. Kuzey Afrika'nın işte Somali'den tutun da Libya gibi çeşitli ülkelerde bu otorite boşluğunun Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'yı tehdit eden nasıl terör mekanizmalarına dönüştüğünü defalarca yaşamış olmasına rağmen buradaki uyarıları göz ardı etmesini ben çok anlayamadım, anlamlı bulamadım açıkçası. En azından bundan sonraki süreçte bunun bir ders olarak algılanması gerektiğini düşünüyorum. Nerede bir otorite boşluğu oluşursa oluşsun, dünyanın hangi noktasında bir ülke yönetilemez hale gelirse o bölgede mutlaka terör örgütleri zemin buluyor ve kendisini iklimleyerek, genişleterek, büyüterek, mezhepsel anlamda, etnik anlamda taraftar bularak mutlaka Batı'nın da menfaatlerini, Amerika Birleşik Devletleri'nin de menfaatlerini tehdit edecek şekilde bir tehdide bürünüyor. Bunun bu şekilde görülebilmesi gerekirdi. Niye görülemedi? Hala bu sorunun cevabını açıkçası bulabilmiş değilim.
Yaşanan bu süreçte Suriye konusunda en ciddi bedeli ödeyen ülke ve ödemekte olan ülke olarak Türkiye gözükmüyor mu? Yani hem sığınmacılar açısından, hem bunun maddi altyapısı açısından, hem de Suruç gibi, Reyhanlı gibi, Cilve Gözü gibi yaşanan terör olayları açısından ve hala da ciddi olarak IŞİD'in ülke içerisinde hücre yapılanması kurduğu yönündeki endişeleri de buna eklersek, Türkiye'nin ödediği bedel sizce ağır olmadı mı? En ağır bedeli Türkiye ödemedi mi?
Türkiye en ağır bedeli tabii ki ödedi ve ödemeye devam ediyor. Ama asıl soru belki de şu olması gerekiyor. Acaba Türkiye Amerika Birleşik Devletleri gibi veya işte NATO, yine NATO'nun önemli bir üyesi Türkiye, bir NATO üyesi olarak veya Amerika Birleşik Devletleri'nin bir stratejik ortağı olarak Türkiye baştan da bu uyarıları yapmış olmasına rağmen niçin yalnız bırakıldı ve niçin bu bedelleri ödettiriliyor? Bir de bu soruyu sormak lazım. Tabii ki çok ağır bedel ödüyoruz. 2 milyon aşkın Suriyeli kardeşimizi kendi sınırlarımız içerisinde yaklaşık 7 milyar dolara varan bir maliyetle, bütçeyle, belki de bu dünyanın bugüne kadar yaşanmış en büyük sığınmacı, mülteci sorunu ve bir ülkenin bir mülteci meselesine en çok harcadığı bir rakam, 6-7 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz ki bu sadece Türkiye'nin resmi yollarla harcamış olduğu rakamlar, sivil toplum örgütlerimizin, belediyelerimizin yapmış olduğu harcamalar, yardımlar, bunları buna dahil tutmuyoruz. İnanılmaz bir sığınmacılara ayrılmış bir bütçe var. Aslında bu açıdan bakıldığında Türkiye çok önemli de bir sınav veriyor. Geçtiğimiz günlerde internette, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gördüğümüz çok çarpıcı bir fotoğraf vardı. Fransa'daki sığınmacı kamplarıyla Suriye'deki sığınmacı kamplarının karşılaştırıldığı bir fotoğraftı. Batı'nın bugün sığınmacılara yaklaşımıyla veya mültecilere yaklaşımıyla Türkiye'nin mültecilere yaklaşımı son derece farklı. Hem insani bağlamda farklı, hem bu insanları rahat ettirmek, gerekli altyapıyı, imkanları sunmak ve onları insan olarak kabul edip bütün imkanlarını seferber etmek bağlamında iki farklı bir davranış biçimi görüyoruz. Mülteciler Avrupa'nın sahillerinde ölüme terk edilirken ve her gün duyduğumuz maalesef çeşitli tekne olaylarıyla çoluk, çocuk, kadın, yaşlı insanlar Avrupa'nın sahillerinde, Avrupa'nın Akdeniz'inde yaşamlarını Akdeniz'de bir umut arayış içerisinde sona erdirirken, Türkiye bize ihtiyaç duyan ve bize canını güvenmiş, malını güvenmiş tam 2 milyon 200 bin civarındaki Suriyeli kardeşine ve bunları da mezhepsel anlamda ayırt etmeden, dini anlamda bir ayrıma sokmadan, etnik anlamda bir ayrıma sokmaksızın kabul ederek kendi sınırları içerisinde barındırmanın yoluna giriyor. Aslına bakarsanız belki şunu Türkiye olarak başta yapsaydık, o anlamda da biz yine müttefiklerimizin açıkçası desteklerini bekledik ama bütün bu haykırışlarımıza rağmen okyanusun ötesinde Amerika Birleşik Devletleri gibi müttefikimizin sessiz kalması, bu yönde bir tavır ortaya koymaması da bugün Türkiye'nin karşı karşıya olmuş olduğu bu sorunları daha da büyüttü. Eğer rahatsızlığın başladığı ve mülteci akının ilk başladığı günlerde Suriye'de Türkiye bugün işte yine söz konusu olan, gündemde olan güvenli bölge operasyonunu yapabilmiş olsaydı Suriye işlerinde, belki de biz hem terör bağlamında hem de sığınmacılar bağlamında bugün böyle bir büyük bir sorunla, dramla karşı karşıya olmayacaktık. Çünkü Türkiye sınırlarından başlayarak 50 kilometre derinlikte veya 150 kilometre uzunlukta bir özgürlük alanı, bir uçuşa bölge, free zone oluşturabilmiş olsaydık, bugün gerek terör bağlamında bu kadar tehdit altında olmayacaktık. Gerekse de mülteciler bağlamında şehirlerimiz bu derece mülteci akın içerisinde olmuyor olacaktı. Ama burada da yine kabahat, canını kendisine güvenmiş insanlara sınırlarını açan bir ülkenin değil, o süreçte sessizliğe bürünen batılı müttefiklerimizindir diye düşünüyorum.
Efendim çok vaktinizi aldım. Çok teşekkür ediyorum bu detaylı değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum.